Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Evet, bugün yine sizlerle yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta uzaklardan yaptığımız yayınımızı bu sefer yakınlarda ben yine ofisime gelmiş oldum. Yani ev ofisimize gelmiş oldum. Bir taraftan da sevgili Barış da aslında bugünlerdeki İstanbul'daki Cherry lansmanı için buradasın sen de. Cherry lansmanı deyince evet. De Cherry'nin bir şey tanıtmayacaklar ama yıl değerlendirmesi olarak demiştin. Onu göreceğiz, edeceğiz. Bakalım nasıl olacak, onunla ilgili bilgileri de ayrıca alacağız. Ama ne diyelim, işte bu hafta yine tabii haberlerimiz bol, öyle değil mi? Ben hemen yayının başında mı diyeyim, yayının sondakini ben söyleyeyim. Sen söyle yayının başında bu sefer. Ne diyoruz biz?
Evet, ben de başında yapayım bu sefer hatırlatmayı. Evet. Lütfen videoyu izliyorsanız, daha önce Oto Gündem programlarını izliyorsanız zaten akışa ve videolara aşinasınız. Hemen şöyle bir beğen tuşuna basmayı, bizi takibe almayı, takipte değilseniz ve bildirimleri açmayı unutmayarak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin.
Evet, çok güzel ifade ettin sevgili Barış. Ben de yayının sonunda bu hatırlatmayı tekrar yapacağım. Olur da hani sonuna kadar katlandım, seyrettim. Madem öyle ayıp da etmeyeyim, bir abone de olayım bari diyen yani olursa da bekleriz. Tabii ki yapıcı yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz elbette, her zaman olduğu evet. Gibi. Lütfen yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Baktınız olmuyor, beğendiniz, hoşunuza gitti dinledikleriniz, emoji yapıştırın, bir şey yapın diye tekrar hatırlatalım. Pekala. Evet, şimdi bu hafta aslında yoğun bir günden var. Hızlıca ilk konuya girelim. İlk konumuz, iki konumuz var bugün aslında Renault ile ilgili. Evet. İlki yeni bir SUV modeliyle ilgili. Nedir o sevgili Barış?
Şimdi Renault artık takip edenler, yakından takip edenler bilecektir. SUV pazarına iyiden iyiye ısınmış durumda. İşte Austral geldi. Coupe SUV sınıfında Arkana uzun zamandır devam ediyor. Rafale isimli bir tane D SUV, böyle yine Coupe SUV segmentinde bir modeli var. Ama tabii ki bunlar yetmiyor Renault'a. Şimdi yine C SUV segmentinde yeni bir model tanıtacak. Dün de yaptıkları açıklamayla bu modelin ismini açıkladılar. Symbioz diye telaffuz ediliyor sanırım. Symbioz olacak bu otomobilin ismi, yani yeni SUV Renault Symbioz olarak adlandıracaklar. Hemen şöyle otomobile geçmeden önce bu ismin nereden geldiğini söyleyeyim. Onu da tabii ki açıklamaya eklemişler. Eski Yunan dilinde birlikte yaşamak anlamına gelen simbiosis kelimesinden türetilmiş. Aslında ona dayanıyor temeli. Bu kelime Fransızca'ya da, yani onların diline de simbiyose olarak geçmiş.
Aslında simbiyot da bu arada sevgili Barış, simbiyotu şeyden biliyoruz, Venom'dan biliyoruz. Spider-Man'de simbiyot çok böyle konuşulan bir şeydi. Sen söylemeden diyecektim ki o simbiyot meselesi, Venom tam böyle birlikte yaşayan bir şeydir o Venom dediğimiz karakter var. O birisiyle beraberken daha güç alıyor ve birlikte yaşıyorlar. O birbirine güç veren bir şey falan. Tabii ki bunun meraklıları, fantastik konuların meraklıları veya bilim kurguyu daha iyi bilenler daha iyi bilecektir. Simbiosis, yani güzel bir isim bulmuşlar. Simbioz. Simbioz böyle Fransızca nasıl söyleniyor ben de bilmiyorum. Hani belki de Fransızca simbiyot diye okunuyorsa, hani biraz daha T'ye benzer şekilde okunuyorsa enteresan bir araç. Hani o agresifliğin de şimdi sanki biraz daha böyle agresif de bir görüntüsü var buradan gördüğüm kadarıyla. Sert köşeler, köşeli edge tasarım görüyorum. Sanki o aklıma geldi. Sen konuşurken anlatırken aklıma o geldi benim. Böyle küçük bir molaya vermiş olayım. Buyursunlar lütfen.
Evet, dediğin gibi aslında tam olarak tabii Fransızca'da nasıl telaffuz edildiğini bilemiyorum şu anda ama biz simbiyoz olarak telaffuz ediyoruz. Simbiyoz demelerinin ismi de aslında bu simbiosis kelimesi, farklı dillerde telaffuzu, söylenişi biraz daha farklı olduğu için herkesin diline daha iyi, farklı ülkelerde daha iyi alışkın olsun diye simbiyoz olarak tercih etmişler ismi. Otomobilin kendisine dönecek olursak, zaten sen de şu anda fotoğrafta gösterdiğin gibi bir C segment SUV'den bahsediyoruz. Aslına bakıldığında Austral gibi görünüyor ama Austral'den daha küçük olacak ve Captur'la Austral arasında konumlandırılan bir C segment SUV olacak. Boyutu da 4 metre 41 santim uzunluğa sahip. Burada Austral 4.51 santim uzunluktaydı. Yani bir 10 santim kısa bir araç olduğunu söylemek mümkün. Austral'den daha küçük ama baktığımız zaman özellikle profilden bu silüete baktığımızda ona göre çok daha agresif, çok daha kaslı görünen bir gövde tasarımına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki tüm detayları burada göremiyoruz ama ön tarafta özellikle Austral'e göre burun kısmının daha çıkıntılı olması, daha önde olması, ince farlar, onun dışında Clio'da ve sonrasında Rafale'de gördüğümüz bumerang şekilli tamponun kenarlarında yer verilen gündüz ledleri çok çok güzel sportif bir tasarım ortaya koyacak gibi görünüyor. Yan tarafta jantları falan göremiyoruz ama hani boyutları en azından Renault tarafında otomobilin genel proporsiyonlarıyla uygun olarak konumlandırıldığı için bu tarafta bir sıkıntı olmayacaktır bu modelde de. Böyle baktığımızda işte geniş omuz çizgisi, arkaya doğru eğim kazanan tavan hattı güzel proporsiyonlarıyla gayet iyi görünen bir araç olacağını gösteriyor bize. Arka tarafta da yine aslına bakılırsa Austral'le kıyaslıyorum hep birbirlerine yakın oldukları için. Arka tarafta da Austral'de biraz daha böyle yay benzeri yuvarlak bir tasarım söz konusu bagaj kapağında ama bunda daha fazla böyle sanki zikzak çizen keskin hatlara yer verilmiş. Bu da tabii ki otomobilin ona göre daha agresif, daha sportif görünmesini destekleyen detaylar. Tabii ki şu anda çok detay göremiyoruz dediğim gibi ama ilerleyen haftalarda büyük ihtimalle daha fazla detay görmeye başlayacağız. Sen şimdi iç mekana geçtin. İç mekana geçmişken hemen şu detayı da vereyim. Ne dikkat çekiyor burada? Tavanda büyük bir panoramik cam tavan dikkat çekiyor. Böyle boydan boya uzanan. Burada aslında akıllı cam teknolojisi kullanılmış. Akıllı cam teknolojisine zaten işte normal evlerden, şunlardan, bunlardan ve diğer işte bazı lüks araçlardan da aşinayız. Ne oluyor bu? Tek tuşla bu camı otomatik olarak şeffaftan opak hale getirebiliyorsunuz. Ve tek tuşla tekrar şeffaf haline döndürebiliyorsunuz. Bu da kocaman bir perdeye gerek kalmadan bu camın ışık geçirgenliğini ve işte güneşten gelen ışınların kabini çok fazla sıcak hale getirmesini engellemenizi sağlıyor. Bu da güzel bir teknoloji olmuş bu araçta. Standart olarak mı yer verecek yoksa opsiyon olarak mı yer alacak? Tabii ki bunu şu anda net olarak bilmiyoruz. Onun dışında baktığımda koltuklar oldukça sportif görünüyor. Başlıklar entegre değil ama ön taraftan bakıldığında özellikle entegre başlık gibi görünen böyle sportif koltuklar dikkat çekiyor. Yine konsol kısmında şu anda sadece karanlık bir silüet görüyoruz ama en azından merkezdeki multimedya ekranının konsol üzerine tablet şeklinde konumlandırılmış bir ekran olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında teknik detaylar belli değil. Sadece uzunluğu 4.41 metre olarak açıklanmıştı. Burada şunu biliyoruz ki bu otomobil de Renault'un diğer modellerinden aşina olduğumuz E-Tech full hibrit motorla gelecek. 145 beygirlik E-Tech full hibrit versiyonla gelecek bu araçta. Onun dışında tabii ki mutlaka başka seçenekler de olacaktır ama şu an için sadece bu motor seçeneğinin altı çizilmiş. Bunun dışında simbiyozla alakalı herhangi bir detay yok. Sadece işte
yeter kardeşim zaten. Vallahi her şeyi söyledin. Adam çıkartma. Adam çıkartmadan sen söyledin her şeyi ya. Bütün bilgileri verdin. Nasıl vallahi var ya senin kadar detaylı böyle çalışan eden bravo tebrik ediyorum seni. Gerçekten tek seferde böyle mis gibi anlattın. Görelim bakalım nasıl olacak ama simbiyoz bu arada sen anlatırken de baktım doğruymuş. Simbiyoz diye de okunuyormuş Fransızca'da da. O yüzden bir şeyimiz yok, bir hatamız da yok görünüyor. Başka Fransızcayı şöyle bir Fransızcayı çok iyi bilen birisi gelip dersek kardeşim ne bir şey yapıyorsunuz falan böyle tabii ağzım benimki gibi yapmaz da. hani kızarsa başka. Duster haberine geçelim mi o zaman ne dersin?
Evet geçebiliriz. Bununla ilgili başka detay yok zaten.
Peki o zaman Duster'a geçelim. Bir iki Duster'ı biz aslında daha önce konuştuk ama artık önemli bir detay da var. Ki beğenmiştik de aslında seninle son konuşmamızda güzel bir konuşmaydı. Ona bilmiyorum eğer şey varsa belki de onu konuştuğumuz videoyu belki ayrıca da koyabiliriz bu Duster'la ilgili haberin altına. Çünkü ben sanki yanlış hatırlamıyorsam iyi bir konuşma yapmıştık, uzun bir konuşma yapmıştık değil mi?
Evet, doğru.
Nedir şimdi yeni detaylar nedir? Neden bir daha biz bunu konuşuyoruz?
Neden bir daha bunu konuşuyoruz? Çünkü o dönemde Dacia Duster, yeni nesil Dacia Duster tanıtılmıştı ve Türkiye'de Renault Duster olarak üretilerek Türkiye pazarında bu şekilde Renault amblemiyle satışa sunulacağı belirtilmişti. Ama onun dışında herhangi bir detay açıklanmamıştı. Şimdi yavaş yavaş bu detaylar 2024 yılına geçiş yapmamızla birlikte belirlenmeye başladı. Nedir bu detaylardan ilki? Ne zaman tanıtılacak ve ne zaman Türkiye'de satışa sunulacak? Baktığımız zaman açıklamaya göre Renault Duster'ın bu yılın ikinci çeyreğinde yani bahar aylarında Türkiye'de resmi olarak tanıtılacağını ve ardından ön satış yöntemiyle satışa sunulacağına ilişkin açıklamalar geldi. Renault Duster tabii ki bu ikilem vardı. Bazı merak ediyordu işte artık Dacia Duster olmayacak mı? Yoksa işte hem Dacia Duster hem de Renault Duster olarak mı satışa sunulacak gibi. Ama evet, burada net bir şekilde artık Dacia amblemiyle değil Renault amblemiyle Türkiye'de üretilip Türkiye'de satışa sunulacağını görüyoruz. Baktığımız zaman zaten fotoğrafta yer alıyor. Dacia Duster'dan hiçbir farkı yok. Sadece ön taraftaki panjurda Dacia logosu yerine geniş Renault yazısı görmekteyiz. Yine iç mekanda da işte direksiyon üzerinde arkada Renault logoları yer alıyor. Onun dışında Dacia Duster'dan altyapı ve tasarım olarak hiçbir farkı, hiçbir şeyi yok. Bu arada Dacia'dan tabii ki Dacia'nın Renault'un altın, çatısı altında faaliyet gösteren daha ekonomik bir marka olduğunu biliyoruz. Şu soru işaretleri olacaktır mutlaka. Ya bu Dacia olarak satılırken belli bir kalitesi vardı. Tamam.
Bravo.
İşte,
tam da o soruya geliyordum. Bravo.
Evet. Dacia markasıyla satışa sunuluyordu. Biz o kaliteyi Dacia olarak tanıdığımız için kanıksıyorduk. Okey diyorduk ama hani Renault altında tabii ki daha kaliteli olmasını bekleriz şeklinde yorumlar mutlaka gelecektir. Yapılan açıklamalarda zaten aracın buna göre planlandığı, altyapısının işte şasisinin buna göre ayarlandığı ve Renault markasının diğer modellerinden hiçbir aşağı kalır yanı olmayacak şekilde bir sürü testlerin, uygunluk testlerinin yapıldığı net bir şekilde ifade edilmiş. Yani burada diğer Renault modellerinden Duster'ın hiçbir eksiği olmayacağının altını çiziyor Renault. Tabii ki biz de artık satışa sunulduğunda, teste aldığımızda bunu net bir şekilde deneyimliyor olacağız. Şu an için sadece kağıt üzerine konuşabiliyoruz.
Yani evet, bu söylediğin önemli bir şey. Şasi konusunda ben mesela gene güveniyordum. Yani Dacia olunca kötü şasi yapacağım da burada daha iyi bir şey yapacağım değildir büyük ihtimal. Ama tabii Renault'da artık alıştığımız, aşağı yukarı alıştığımız bir işte NCAP'ten hep iyi sonuçlar alır, eder. Onları biliyoruz, ediyoruz. O yüzden bu tarafa geçince hem konfor anlamında senin de söylediğin gibi, benim de çünkü aklıma gelen şey buydu. Daha önce çünkü tam söylediğin şekilde konumlandırılıyordu. Yani evet, daha ekonomik bir araba. Daha ekonomik olmasının sebebi zaten malzeme kalitesiyle ilgili veya işte sunduklarıyla ilgili değişiklikler olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi haliyle herkesin aklına gelecek soru bu. Fakat bence, ki konuştuk bunu yani daha öncesinde, bence bu araba çok güzel bir araba. Yani ben bu arabaya baktığımda çok hoşuma giden bir araba. Çok güçlü, çok böyle heybetli bir araba var, güçlü bir araba var. Dacia'dan Renault'a geçmesinde evet, gerçekten Renault için, hani onu da gene konuştuk ama gene söyleyelim. İşte Kalos var galiba değil mi şu an Renault tarafında, böyle SUV diyebileceğimiz herhalde. Neydi?
Kalos değil.
Austral var. Şu an yenisi Austral var. Daha önce Kalos'tu galiba değil mi?
Evet.
Mesela onlar hani böyle çok, yani şu an da Austral için söylenecek bir şey yok, daha çok yeni. Ama böyle bir şey vardı. Hep söylüyoruz yani, aynısı, aynı grubun Nissan'ı bu konuda çok başarılıyken Renault başarılı değildi. Şimdi bence burada artık Dacia'dan bu mirası alarak, bu güzel mirası alarak bir üst seviyeye taşıyarak, kendi için yeni bir segment, yeni bir seviye de oluşturarak zannediyorum daha çok müşteriye ulaşacaktır. Ki zaten bir taraftan da o şeyi de koruyacaktır diye ümit ediyorum ben. Yani tatlı bir koruma da yapacaktır. Yani Dacia'daki ekonomi meselesini de koruyacaktır diye tahmin ediyorum.
Evet, aynen öyle. Yani aslında bu durum çok da alışık olmadığımız bir durum değil. Renault Dacia tarafındaki ilişkiler bunda çok şekilde görüyoruz. Özellikle Türkiye'de işte Dacia Ducker vardı, hafif ticari model vardı. Şimdi mesela yeni nesilde işte onun Renault Extreme olarak Türkiye pazarında satışa sunulduğunu gördük. Onun dışında işte Rusya pazarında, yanlış hatırlamıyorsam, ve farklı pazarlarda aslında Duster bile Renault logosuyla satılıyordu. Biz daha bunu yeni nesilde Renault Duster olarak görmeden önce. Tabii ki bunlar daha önce yapılıyordu ama bizi burada asıl ilgilendiren konu Renault Duster olarak Türkiye'de üretiminin yapılacak olması. Burada aslında bunu da anlayabiliyorum. Neden? Çünkü Dacia logosuyla, yanlış bilmiyorsam, burada üretim yapılamıyor. OYAK burada Dacia logosuyla üretim yapamadığı için burada üretim için Renault logosu altına geçirdiklerini düşünüyorum bu modeli. Onun dışında sadece şöyle bir fotoğraflarına baktığım zaman, az önce kalite algısından konuşmuştuk. Konsolda çok fazla plastik kullanıldığını görüyorum. Ön konsolda ve orta konsolda çok fazla bir plastik yüzey var. Net bir şekilde görülüyor ama tabii ki bu plastik malzemenin kalitesi de önemli. O yüzden dediğim gibi, az önce de söylediğim şey önemli. Birebir deneyimlemeden burada kaliteli veya kalitesiz olarak yorumlamak doğru olmaz. Bunun dışında tekrar açıklamaya dönecek olursak, burada dikkat çekici detaylar var. Çünkü E-Tech, az önce de bahsettiğim, Symbioz'da bahsettiğim 145 beygirlik E-Tech full hibrit motorla satılacak. Ancak ilk etapta, ön satışta bize gelecek modeller 1.0 TC LPG, 100 beygirlik LPG, fabrika çıkışlı LPG'li versiyon ve 1.2 litrelik mild hibrit, yani hafif hibrit 130 beygirlik versiyonlar satışa sunulacak. Bu mild hibrit versiyon 4x4 olarak gelecek. Yani burada ilk etapta E-Tech full hibritin satışa sunulmayacağını görüyoruz. Büyük ihtimalle ilerleyen süreçte satılacak. Ve burada altı çizilen markanın kendi sitesinde yıldızlanmış bir açıklama var. Onu da ben merak ettiğim için eklemek istiyorum buraya. Türkiye'de üretimi bir parantez açılmış. Belli versiyonlar Türkiye'de üretilecek deniyor. Mesela burada TC 100 beygirlik yani LPG'li versiyon Türkiye'de üretilecektir şeklinde bir açıklama var. Yani buradan şunu anlıyoruz. 1.2 litre malt hibrit versiyonun Türkiye'de üretilmeyeceğini anlıyoruz. Benim merak ettiğim nokta şuydu. Acaba E-Tech full hibrit versiyonu da Türkiye'de üretilecek mi, üretilmeyecek mi? Bu konuda markaya ben bir danıştım, sordum ama şu an için herhangi bir açıklama gelmedi. Bu böyle bir açıklama gelirse de artık daha sonraki videolarımızda veya haberlerimizde onu da ekliyor oluruz. Baktığım zaman işte zaten içine dışına tasarımına ve özelliklerine aşinayız. Donanımlar şu an için tam olarak bilinmiyor. O yüzden benim Renault Duster'la ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar.
Pekala, çok teşekkür ediyorum. Evet, o zaman hemen istersen yeni Skoda haberimize geçelim. Bu arada seni de şöyle bir görelim artık. Ya ben sürekli şey, şunu bir paylaşmayı bırakıp şöyle bir seni görelim. Evet, Barış Çankı'yı görmüş olalım sevgili seyirciler. Hatta şöyle görelim. Bütün bu konuları anlatan eden sevgili Barış'ı görelim tam ekran. Evet, Barış'ım dediğin doğru. Bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Ben daha önce incelediğim Dacia Duster'ı incelemiştik. Zannediyorum dört çeker olanı değildi tabii. Ben evet, sevmiştim, beğenmiştim arabayı ama tabii şöyle bir şey var, ben daha büyük bir araba bekliyordum. O zaman içinde onu düşünmüştük, yani daha da büyük olabilir gibi gelmişti bana, bilmiyorum. Burada tabii şimdi daha büyümüş değil ama içindeki ben koltuklardan daha fazla gördüğüm koltuklar beni daha umutlandırdı. Ama dediğin doğru, bunu işte gelsin görelim, dediğin gibi bir hissedelim arabayı diyorsun. Onu evet, gördüğümüz zaman herhalde daha da rahat konuşacağız. Şimdi bir başka markaya, Skoda'ya geçiyoruz. Skoda'da enteresan bir araba var. Bir gösterelim sevgili seyircilerimize, neden bahsediyoruz. Evet, yani bu şimdi ne ola ki?
Evet, sevgili... yakından tanıdığımız Octavia aslında. Evet.
Octavia mı bu şimdi?
Evet, çizimden çok farklı, böyle bir spor otomobili gibi görünse de çizimler biraz böyle daha olduğundan agresif ve daha sportif olduğu için çok farklı bir model, evet, gibi duruyor ama aslında yakında tanıtılacak olan makyajlı Skoda Octavia.
Yani böyle bakınca doping giymiş Passat'a benzettim ben.
Evet. Ya çizimlerden dolayı aslında.
Evet, fenaymış gerçekten. Peki tabii çizim aşaması önemli. Var mı peki bir detay bizim paylaşabileceğimiz, çizimler dışında çok güzelmiş diyeceğimiz detaylar dışında neler vardır?
Şimdi şu detay var. Makyajlı Skoda Octavia 14 Şubat'ta düzenlenecek dijital dünya premieriyle resmi olarak tanıtılacak. Yani resmi tanıtımına çok az kaldı. Bir haftadan az bir süre kaldı. Şu anda tarih kaç? 9 Şubat. Evet. 14 Şubat'a bir şey kalmamış. Çok az bir zaman var. İlk defa resmi çizimleri paylaşıldı. Aslında Volkswagen grubu, yani birçok grup aslında böyle ama Volkswagen grubuna baktığımız zaman her markasında bir makyaj operasyonunda tasarım olarak, en azından kozmetik olarak çok ufak değişiklikler yaptığını biliyoruz. Octavia'da da çok farklı bir durum söz konusu değil. Nedir burada? Panjur tarafında ufak bir dokunuş yapılmış. Onun dışında LED aydınlatmalardaki bu aydınlatmaları saran gündüz ledlerinin tasarımı değiştirilmiş. İki parça ters V şekilli aydınlatmalar kullanılmış. Burada dikkat çekici detay, iç kısımda kalan V şekilli gündüz ledinin böyle panjurun kenarına doğru, aşağı doğru uzatılıyor olması. Bu biraz daha farklı olmuş açıkçası. Ön tarafa biraz daha hareket katmış güncel versiyona göre. Onun dışında şu an senin gösterdiğin RS versiyon, tabii ki standart versiyonla beraber RS versiyonu da tanıtılacak. Orada hemen senin de altını çizdiğin nokta gibi büyük jantlar, yani yanlış hatırlamıyorsam 21 inçlik jantlar ve jantların kenarında RS logosuna yer verilecek. Gerçekten evet, burada çizim olduğu için çok agresif görünüyor ama büyük ihtimalle normal fotoğraflarda da bu şekilde agresif görüneceğini düşünüyorum. Onun dışında başka bir değişim yok yan tarafta falan, makyaj operasyonundan söz ettiğimiz için. Arkada tabii ki stop lambalarının grafikleri de değiştirilmiş. Baktığımız zaman, özellikle şuradan baktığımız zaman doğrudan bana Audi vibe'ı verdi bu görüntü. Kesinlikle. Çünkü böyle parçalı şerit şeklinde stoplar kullanılmış. Şekliyle, buradaki grafiklerle doğrudan bana Audi modellerini anımsattı. Tabii ki aynı grubun, evet, evet, birbirine evet, benzerlik olacaktır ama yani arkada Skoda yazısı olmasa ve Octavia yazısı olmasa şöyle bir uzaktan baktığında gerçekten ya bu araba Audi
dersin değil mi?
Dersin, evet, öyle bir vibe'ı evet, var açıkçası. Onun dışında Az önce farların tasarımından bahsettim ama yeni ışık imzasıyla beraber ikinci nesil Matrix LED teknolojisine de geçiş yapılacak bu farlarda. Özellikle bu farların mercek iç kısımlarında mavi elementlerin, kristal şekilli elementlerin bulunacak olması da tasarım tarafında, özellikle farların tasarımında büyük etki yaratacağını söylüyor Skoda açıklamalarında. Onun dışında tabii ki Ares versiyonu, bu fotoğraflarda gördüğümüz Ares versiyonu standart Octavia'ya göre çok daha agresif tamponlarla ve jantlarla, farklı çizgilerle geleceğini görmek mümkün.
Görüyoruz. Evet.
Çizimlerde bile net bir şekilde belli oluyor. Tabii ki sedan gövde tipinin yanı sıra kombi adı verilen station wagon versiyonuyla da satışa sunulmaya devam edecek. Onun dışında Ares versiyonu dışında farklı seçeneklerde görüyor olacağız. Ama tabii ki çizim detayları ve tanıtım tarihi dışında şu an pek bir detay yok. Makyaj operasyonu olduğu için muhtemelen zaten motor seçeneklerinde de herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır diye düşünüyorum.
Evet, makyaj olarak baktığın zaman, yani bir makyaj operasyonu olarak baktığın zaman bence ziyadesiyle bilgi verdin, ağzına sağlık. Bilemiyoruz, Skoda bize haber verir mi, bu lansman sırasında bizi çağırır mı eder mi diyerek bir hatırlatalım kendilerine de. Konuştuk ama bir türlü görüşemedik onlarla. Evet. O yüzden bir bu sefer tabii onların da başına bela olacağını ya da olduğunu tahmin ettiğimiz bir başka yere geçiyoruz. Çin mahallesine geçiyoruz şimdi seninle beraber.
Evet.
Bu seferki konumuzda şöyle gösteriyorum hemen. Bakalım neyden bahsediyoruz? Kaç tane fotoğrafım var benim burada? Bir tane var anladığım kadarıyla. Bu neyin nesi sevgili Barış? Çin mahallesi çünkü bizim için önemli. Buyursunlar.
Evet, tabii ki bu bölümde Çinli markalardan söz etmemek olmazdı. Çünkü her gün neredeyse yeni bir otomobil tanıtıyorlar. Aslında Link & Co olarak tabir ettiğimiz marka Çinli Geely çatısı altında faaliyet gösteren bir marka. Onun lüks araçlar, ona göre daha lüks araçlar üreten bir marka. Bu 07 EMP modeli de aslında %100 elektrikli olmayan plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit olarak tabir ettiğimiz hibrit sisteme sahip olan bir otomobil. Aslında isminin arkasındaki EMP harfleri de buradan geliyor. Çünkü kullandığı şarj edilebilir hibrit teknolojisinin adına EMP olarak adlandırmış marka. Baktığımız zaman daha önce kamuflajlı olarak görmüştük. Şimdi zaten şöyle oluyor Çin'de. Yeni bir araba piyasaya sürülecekse önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın onayından geçiyor. O onay sonrasında da onay verildiği zaman otomobilin bazı teknik bilgileri ve fotoğrafları onun resmi sitesinde paylaşılıyor. Bu fotoğraf da aslında o sayfadan gelmiş bir fotoğraf. Tasarımına baktığımızda aslında şu an ön taraftan yani %100 elektrikli bir otomobil olmamasına rağmen elektrikli otomobillerde gördüğümüz bir tasarım diline sahip. Nedir o? Elektrikli otomobiller ortak yanı ön tarafta bir havalandırma ihtiyaç duymadıkları için bir panjur yok. Orada kapalı bir panel kullanılıyor. Bu otomobil de aslında sanki %100 elektrikli bir otomobilmiş gibi tasarlanmış. Sadece tamponun alt kısmında merkez hava girişi var. Oradan hava ihtiyacını karşılıyor. Onun dışında tamponun kenarlarında dikey hava girişleri var. Onlar da güzel sportif bir unsur oluşturmuş. Ön tarafa baktığımızda düşük burun kısmı tabii ki aracın sürtünmesine, hava sürtünmesine katkı sağlıyor. Sürtünmeyi düşürüyor. Onun dışında farlar markanın diğer modellerinden alışık olduğumuz H şekilli, küçük H şekilli gündüz aydınlatmaları üst tarafta yer alıyor. Ana aydınlatmalar ise alt tarafta boydan boya uzanan ince şerit içerisinde gizlenmiş. Orada güzel bir bütün tasarım oluşturulmuş. Onun dışında yan tarafta aynaların yine sürtünmeden dolayı oldukça küçük, neredeyse böyle çerçevesiz şekilde tasarlandığını görüyoruz. Yine gizli kapı kolları diğer modern otomobillerde olduğu gibi burada da kendini gösteriyor. Jantlar güzel, böyle 5 kollu jantlar var, çift renkli tasarıma sahip. Çift renkli tasarım teması otomobilin genel gövde yapısında da devam ediyor. Yan ayna kapakları, işte sütunlar ve tavan kontrast oluşturacak şekilde siyah olarak tasarlanmış. Arka tarafta da baktığımızda yine artık otomotivde bütün markaların imzası haline gelen boydan boya uzanan LED stopları görüyoruz. Arka difüzör de, tampon tasarımı da ön tarafla uyumlu görünecek şekilde tasarlanmış. Yani difüzörün tasarımı, ortadaki tasarımı, öndeki merkez hava girişini, yanlardaki dikey reflektörler de öndeki dikey havalandırmaları anımsatacak şekilde uyumlu bir şekilde tasarlanmış diyebiliriz. Tasarımla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdilik iç tasarımını göremiyoruz ama yine Link & Co markasının diğer araçları gibi lüks bir iç mekanla karşılaşacağımızı
tahmin ediyoruz.
Söyleyebilirim. Baktığımız zaman teknik detaylara hemen geçeyim burada. Yaklaşık 5 metreye yakın bir gövde uzunluğu var. 4.8 metrenin üzerinde. 1.9 metre genişliğe sahip. Aks mesafesi de 2.8 metrenin üzerinde. Yani baktığımızda oldukça ferah bir yaşam alanı sunan bir sedan otomobilden bahsettiğimizi söylemek mümkün. Markanın CMA Evo adını verdiği bir platform üzerine yükseliyor. Az önceki plug-in hibrit sistemin EMP olarak adlandırıldığını söylemiştim. Bu sistemde 161 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. Elektrik motoru hakkında şu anlık bir bilgi yok ama kullanılacak bataryanın 18.99 kWh olduğunu söylemek mümkün. Yani bir plug-in hibrit otomobile göre oldukça büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu da Çin'de geçerli olan ölçümlere göre 102 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlayacak. Zaten plug-in hibrit araçlarda saf elektrikli sürüş menzili 100 kilometre civarında olduğunda şehir içi sürüşlerde özellikle yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
Çok güzel anlattın. Evet, gerçekten göreceğiz bakalım nasıl olacak. Tamam. Senin söylediğin gibi, vurguladığın gibi elektrikli otomobillerle ilgili bahsediyoruz Çin dediğimiz zaman. Ki Türkiye'de Chery'nin elektriksiz versiyonda içten yanmalı motorlarla elde ettiği başarıyı görüyoruz, biliyoruz. O yüzden hani sadece sanki elektrikli arabalarla bunlar çok meşhurlar gibi bir yanlış anlaşılma da olmasın. Öyle değil çünkü. Görüyoruz bunu ama herkes artık aşağı yukarı farkında Çinli otomobillerle ilgili onların nasıl agresif olduğunu, nasıl geliştirmeye yönelik ve daha fazla model ve özellik sunmaya odaklı olduklarını görüyoruz. O yüzden bize yarıyor bunlar. Ne kadar rekabet olursa kullanıcılara, biz tüketicilere daha fazla yararı oluyor. O yüzden olsun gelsin bulunsun efendim diyoruz. Ve
ama yatırım şimdi da yapsınlar.
Yatırım da tabii yapsınlar. Öyle yaptım ettim olmasın. Yani burada ben aradım madım bulayım. İşte Türkiye içinde bir şey yapsın etsin. Bunlar tabii ki olmasın istediğimiz şeyler, çok doğru. Şimdi bu sefer BMW yakasına gidiyoruz. BMW tarafında bir haberimiz var. Bol görselli yeni bir seriden bahsediyoruz. 2024 model bir cihazdan bahsedeceğiz. Neden cihaz deyince de hemen şimdi şey kızmasın bize. Tok kızmasın. Onlar cihaz demiyordu. Sen niye dedin demesin. Sevgili Tok'a selamlarımız evet. Olsun. Evet, şöyle bir gösterelim. Nedir BMW'deki haberimiz sevgili Barış?
Aslında geçen yıl tanıtılan yeni 5 serisi vardı. Hatta aylar önce Türkiye'de de satışa sunuldu. Ben fiyatını haberime de eklemiştim. Şöyle bir bakayım. 5 serisi sedan.
Konuşmuştuk değil mi fiyatını?
Evet. 5.6 milyon üzerinde bir satış fiyatı var. %100 elektrikli i5 sedan ise tabii ki %40'lık ÖTV dilimiyle beraber 3.9 milyona yakın bir başlangıç fiyatıyla Türkiye'de satışa sunulmuştu. Şimdi onun yine bu aynı tasarım dilini, yeni tasarım dilini ve %100 elektrikli i5 versiyonunu daha pratik kullanım sunan Touring gövde tipiyle, yani Station Wagon gövde tipiyle birleştiren Touring versiyonu tanıtıldı. Aslında altyapı olarak aynı, özellikler ve tasarım dili aynı. Sadece bagaj kısmında daha geniş bir bagaj, ailelere odaklanan bir Station Wagon gövde tipiyle karşımıza çıkıyor. Station Wagon'lar biliyorsun abi, senin de mutlaka farkındasındır bu durumun. Türkiye'de çok fazla sevilir. Baktığın zaman fotoğraflarında böyle bakmaya doyamazsın. Ama ne yazık ki pazarda tutulmayan, ikinci el piyasası olmadığı için, satması zor olduğu için kimsenin böyle almaya cesaret edemediği otomobiller olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye'de Station Wagon tutan arabalar Kartal ve Renault'un eski modelleri. Bu Renault 12 Toros'lar yani. Onun dışında tutan bir şey ben görmedim. Yani böyle tuttu abi ya hakikaten. Yani düşün Audi'nin o dehşet var ya, hani onu insanlar görünce böyle bakıyor, ağzı açık bakıyoruz yani, o kadar seviyoruz, beğeniyoruz ama yani geldiği zaman ya bir Station Wagon araba ya abi satılmıyor falan deyip hemen kenara koyuyor. Halbuki bizim aile yapımız için de çok, yani kalabalık aileler için de aslında çok uygun ama yok yani. O yüzden hatta markaları da ben o yüzden yapmadıkları. SUV bu açıdan mesela iyi oldu. Neden hani SUV diye konuşuyoruz ya, neden bu kadar tercih ediliyor? Abi boşuna değil yani, Station Wagon almıyor, onun büyüğünü alıyor yani. O da Station Wagon aslında öyle baktığında. Hani büyük Station Wagon alıyor yani ister istemez. Bu arada ben sen söyler hemen araya gireyim. Belki çok da umarım çok değildir anlatacaksın ama yani şey geliyor bana, tasarım dilinde şu böbrekler çok büyük geliyor artık. Yani burada gördüğüm benim çok sanki ön tarafta fazladan büyümüş gibi. Özellikle şu önden fotoğrafa baktığım zaman far küçük, küçük farlar büyük bir böbrekle böyle hani nedense hatta yan taraftan da bakınca da bu arada yani önü başka, arkası başka bir yumuşaklıkta gibi de hissettim. Beni nedense böyle bir tamamlamıyormuş gibi göründü bana ama tabii bunlar zevk meselesi bir taraftan. O yüzden bir şey de diyemeyeceğim. Sözü ya, tekrar sana bırakayım.
Tasarımı tarafında özellikle BMW fanlarının zaten çok büyük eleştirileri var, var marka tarafına. Son dönemde işte böbrek ızgara, böbrek panjurlar çok fazla büyüdü. Hatta bu panjur küçük bile yani. Yeni modellerde, diğer yeni modellerde böbrek panjurun tamponun alt kısmına kadar uzadığını, büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle XM modeli vardı, yanlış hatırlamıyorsam ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. Onda özellikle baktığımız zaman öndeki panjurlar devasa görünüyor. Bunda yine biraz yine büyümüş olmasına rağmen hafif böyle ortalama kalmış diyebiliriz o modellere göre. Arkadaş, bir de bana sen onu söylemişken şu detayı da vereyim. Bu modelde opsiyon olarak sunulan, üst versiyonlarda sunulan, zaten dikkat çekiyordur hafiften, panjurun kenarlarını saran bir LED aydınlatmaya yer veriliyor. Yani panjurlar da aydınlatılıyor burada. Tabii ki bu üst versiyonlarda opsiyon olarak geliyor. BMW artık yeni modellerinde bu panjur aydınlatmasını çok seviyor. Birçok modelde yanılmıyorsam X7 ile X6 ile beraber başlamıştı. Ve yeni modellerde devam ediyor bu şekilde. Dediğin gibi aslında devasa büyük panjurlarla böyle ince farların uyumu biraz sanki göze batıyor burada. Evet. Ama onun dışında işte agresif hatlarla, biraz daha sportif yapıyla, özellikle zaten benim gözüme açıkçası burada Touring versiyon sedana göre çok daha bir bütün, biraz daha uyumlu olmuş gibi göründü. Touring versiyon açıkçası daha fazla benim tercihim olurdu burada.
Touring, evet.
Subjektif olarak bakacak olursam.
Tabii
onun
ki,
dışında ondaki tasarım dilinin devam ettiğini görüyoruz. Yine yanda böyle geniş, belirgin bir omuz çizgisi, hemzemin kapı kolları yine aerodinamik yapıdan dolayı. Evet. Yine büyük jantlar, 18-19 inçlik ve opsiyon olarak 21 inçe kadar uzanan jantlar. Arkada yine ince farlarla uyumlu böyle iki parçadan oluşan LED stoplara yer verildiğini görüyoruz. Gayet güzel. Ne oluyor burada? Değişiklikler var tabii ki. Bagaj kapağı oldukça kompakt görünüyor. Bu nedenle işte artık eski BMW 5 serisi Touring'de olduğu gibi sadece arka cam açılmıyor. Bagaj kapağını komple açmak zorunda kalıyorsun ama bagaj kapağı, elektrikli bagaj kapağı donanımı sunulduğu için artık burada herhangi bir sıkıntı yer almıyor. Bu arada tabii ki Touring'in en büyük özelliklerinden bir tanesi, yani sedana göre daha büyük bir bagaj sunuyor olması, ailelere hitap ediyor olması. Burada 570 litrelik bir bagaj hacmi sunduğunu belirtmek mümkün. Tabii ki arka koltukları katladığımızda bu alan 1700 litreye kadar ulaşıyor. BMW'nin altını çizdiği bir nokta var. O da yükleme, bagajdaki yükleme zemininin altında ufak bir depolama alanının daha sunulduğunu söylüyorlar. Bu nedenle tabii ki sedana göre çok daha pratik bir kullanım sunduğunu söylemek mümkün. İç mekan zaten diğer BMW modellerinden oldukça aşinayız. Burada kavisli bir panelden oluşan dijital ekranlar yer alıyor. Burada 12.3 inçlik dijital gösterge ekranımız var. 14.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranımız var. Bunlar BMW'nin Operating System 8.5 adını verdiği son nesil işletim sisteminden güç alıyor. Tabii ki birçok bağlanılabilirlik teknolojisi, işte sürüş asistan teknolojileri, zaten BMW'den bahsettiğimiz için standart olarak birçok özellik yer alıyor. Standart olarak iç mekanda dikkat çeken detaylardan bir tanesi de tamamen vegan, yani hayvanlardan kaynaklanan bir malzemenin kullanılmadığı bir iç mekan döşemelerine yer verilmiş. Tabii ki siz deri isterseniz bu da opsiyon olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabii ki diğer opsiyonlar da var. Bunlar ne? Panoramik cam tavan, 18 hoparlörlü premium ses sistemi, ön tarafta işte boydan boya uzanan BMW'nin Interaction Bar adını verdiği ince küçük ekranı gibi birçok opsiyonumuz
detay,
da
opsiyon var. Evet, oldukça şık, güzel bir araç tabii ki. Sadece dediğimiz gibi, senin de çok, çok güzel ifade ettiğin gibi subjektif olarak ifade etmek gerekirse tasarım dışında evet sevdiğimiz araçlar bu Touring'ler. Touring deyince station wagon gibi de gelmiyor. Daha bir havalı zaten. Daha iyi oluyor. Toyota'nın da bir tane çok eski Corolla Touring'i vardı. Çok da severdim gerçekten. Audi için de zaten tabii onlar da Touring diyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki haberimize BMW'den sonra geçelim istersen. Evet. Bu sefer makyajlı bir başka otomobille geçiyoruz. O da ekranda gördüğünüz gibi Puma. Puma'nın bir de tabii Puma ST. Ford'un sportif versiyonu diyerek de devam edelim. Ne değişti bu Puma'da, bir konuşalım.
Şimdi Ford biliyorsundur abi, binek otomobil tarafında biraz farklı ilerliyor. Mesela Fiesta'nın fişini çekti, en kompakt modeli. Ardından işte Focus'un fişini çekmeye hazırlanıyor. Focus üretimi de bitiyor. Hatta bitmiş olabilir, onu tam hatırlamıyorum şu anda. Oo. Binek otomobillerinin bir yandan fişini çekerken crossover, yani SUV tarafında ise makyaj operasyonlarıyla buradaki modellerini güncel tutmaya devam ediyor. Nedir bu? Geçtiğimiz haftalarda Kuga'nın daha büyük bir SUV olan Kuga'nın makyajlandığını görmüştük. Onun haberlerini yapmıştık, incelemiştik. Arkasından Türkiye'de de satılan bir başka kompakt SUV olan Puma'nın makyajlandığını görüyoruz. Yeni artık bu şekilde makyaj operasyonu daha taze olarak devam edecek. Tabii ki az önce her markada makyaj operasyonunun kozmetik açıdan oldukça kısıtlı olduğunu söylemiştim. Puma'da da burada bir istisna yok. Baktığımız zaman işte farların yenilendiğini görüyoruz. Burada gündüz ledleri, farları saran gündüz ledleri biraz daha değiştirilmiş. Yine Puma'nın ismine de atıfta bulunan sanki 3 parçalı pençe tasarımına yer verilmiş bu gündüz ledlerinde. O biraz daha farklılık olmuş. Onun dışında panjur tasarımında ufak değişiklikler yapılmış. Tabii ki ST versiyonunda bu panjur tamamen siyah olarak geliyor. ST versiyonu biraz daha işte ön tamponda daha agresif, daha büyük hava girişleri gibi küçük siyah kanatlar gibi böyle sportif detaylar karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Cactus Grey adı verilen yeni bir gövde rengi seçeneğimiz mevcut. Bu arada farların tasarımı demişken, Matrix LED teknolojisine sahip farlar da bu yeni tasarımla beraber Puma'da bu teknolojiye geçiş yapıldığını görüyoruz. Yani sadece ışık imzası değişmiyor. Farların tasarımı da değişiyor. Onun dışında baktığımızda yine kozmetik değişikliklerin çok küçük olduğunu söylemiştim. Çok farklı, evet, bir değişiklik yok. İç mekanda baktığımızda fotoğraflara, dış tasarıma göre biraz daha büyük yenilikler olduğunu söyleyebiliriz. Nedir bunlar? İşte direksiyonun hemen arkasında yeni bir dijital gösterge ekranımız yer alıyor. Merkezde de eskisine göre daha büyük 12 inçlik bir dokunmatik multimedya ekranına yer verilmiş. Tabii ki bu ekranın büyütülmesi nelere sebep olmuş? Bir, bu büyük ekrana yer açmak için havalandırma menfezleri konsolun üst kısmına taşınmış. Yani neredeyse konsolu da aşarak daha yukarılara geçiş yapmış gibi görünüyor. Onun dışında fiziksel klima kontrollerinin tamamen buradan, o panelin kaldırıldığını görüyoruz. Nereye alınmış bunlar? Multimedya ekranının alt kısmında dokunmatik, evet, kontrol olarak kullanılmış. Tabii ki bu fiziksel tuşlara daha seven, bu dokunmatik kontrollere çok fazla alışamayan, onları çok güvenilir bulmayan kullanıcıların, araç sahiplerinin çok hoşuna gitmeyecektir diye düşünüyorum, ama
bu konuda
çok ısrarcılar. Benim de çok tercihim değil bunlar.
Sen söylerken ben de şurada altta zannettim, dedim ki ha buradaymış, iyi diyordum, ama sonra fark ettim ki şurada yukarıdaymış dediğin gibi. Evet. Evet, benim de çok tercih ettiğim şeyler değil ekrandan. Ekrandan olan birçok şeyle ilgili, yani mesela işte start stop'u kapatacağız. Ya yani ekranda olduğu için düğmesi, o menüye git, bir şey yap falan filan. Ben kullananların da mesela şikayet ettiğini bildiğim için demek diyorum tek değiliz. Yani bu ekrandaki düğme meselesi çok da böyle sevilecek bir konu değil. Yani evet, belli, evet, yerlerde çok faydalı, ama çoğu yerde klima gibi, radyo sesi açma kapama gibi yerlerde bence çok da kullanışlı değil. Evet, buyursunlar tekrar.
Onun dışında tabii ki bu ekranlar sadece boyut olarak değişmiyor. Burada baktığımızda multimedya ekranının Ford'un yeni nesil Sync 4 adı verilen sistemi üzerinde çalıştığını görüyoruz. Bu tabii ki daha hızlı kullanım, size ekranın daha hızlı tepki vermesini sağlıyor, 5G bağlantı desteğine sahip oluyor gibi birçok avantajı var bu sistemin. Artık Puma'da bu sisteminde yer aldığını görmekteyiz. Motor gamında çok büyük değişiklikler yok. Sadece 1.5'te 4 silindirli dizel motorun kaldırıldığını görüyoruz. Onun yerine artık tek seçenek olarak böyle 3 farklı güç çıkışına sahip olan 1 litrelik EcoBoost motor görev yapıyor. Ayrıca ST versiyonunda da 1.5'te turbo benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonu vardı. Özellikle biraz daha fazla güç ve manuel kombinasyonu sevenler bu ST versiyonu tercih edebiliyordu. Artık onda da bu seçeneğin kaldırıldığını görüyoruz. O yüzden ST versiyonda da artık 1 litrelik motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu sadece tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Motor gamında yapılan değişiklikler bunlar.
Artık bir şey soracağım size, araya girsem. Evet. Yani şu fotoğrafta direksiyon çok büyük görünmüyor mu? Bana mı öyle geldi?
Evet,
ya?
Çok hani büyük sanki görünüyor.
Yani otobüs direksiyonu gibi göründü buradan gözüme. Elleri düşünüyorum şimdi koyduğu zaman. Büyük bir direksiyon var herhalde. Buradan bakınca böyle makul de gelmedi çok fazla, ama acaba bir çekim yanılgısı mı ya da kullanan kişi çok mu minyon birisi acaba, bilemedim ama böyle bakınca üst kısımdaki o şey, sanki aradan ben ekranı göreyim diye o kısmı çok büyük yapmışlar gibi hissettim.
Evet, direksiyon gerçekten büyük görünüyor. İlk bakışta özellikle dediğin gibi bu fotoğrafta genel evet. Konsolun proporsiyonuna göre burada da yani fotoğraf evet, açı algısı olsa hani burada biraz daha farklı görünürdü ama dediğin gibi sanki hani büyüttükleri dijital gösterge paneli net görünsün diye o kolonları çok büyük. Yani direksiyon simidini fazla büyük tasarlamışlar.
Evet.
Gibi görünüyor. Yani
yuvarlak yapmayayım derken olabilirdi. Evet, yuvarlak yapmayayım derken zaten zaman zaman böyle şeyler, şikayetler alıyoruz ki konuştuğumuz bir konu. Peugeot'da da konuşmuştuk. Başka araçlar, yani daha doğrusu şikayet anlamında değil ama işte nasıl göreceğim, bazısı mesela bazı araçları ya tam göremiyorum deyip daha çok tercih edebiliyor. Bu ekranlar meselesi zaman zaman, göstergeler meselesi zaman zaman bu tip, ama bence bu, ben bilemiyorum, ben böyle bakınca beni rahatsız etti doğrusu. Yani yuvarlak yapmamış, evet, bir hatta o çünkü öbür fotoğrafta yuvarlak olmadığı için hoşuma gitmişti. Hadi tamam, yuvarlak dedim. Mesela buradan bakınca çok öyle hissetmiyorsun. Veya çok yere gideceğim ama sanki bir tane daha vardı diye anımsıyorum. Acaba yanlış mı anımsıyorum? Yanlış anımsıyorum belki de. Sanki şu fotoğrafta öyle çok hissetmiyorum ama gerçekten şu hanımefendi oturunca demek ki koltuğa ve buradan da aslında evet doğru. Büyükmüş yani.
Bu direksiyon büyük, evet. Yani bir büyük, açı evet. Algısı değil. Direksiyon gerçekten büyük.
Değil, evet. Evet. Peki.
Puma buna üzüldü. Ticari araç algısı yaratıyor o yüzden.
Evet.
Otomobil vallahi sanki bir ticari aracın iç mekanına bakıyoruz gibi bir algı yaratıyor.
Evet ya, ben böyle düşününce bizim Berlingo Rifter'lardaki şeylere baksalar, yani direksiyonlara baksalar çok daha hakikaten şık. O yüzden bilemedim. Puma adına biraz üzüldüm ya, çünkü o nazik kişiler, böyle kibar kişiler kullanınca, yani işte şurada olduğu gibi, yani böyle bir direksiyon. Hani şeyi düşünüyorum, büyük direksiyonun kullanım kolaylığında da bir şey yok böyle. Çok evet. Faydalı bir şey de değil yani, öyle düşününce garip geldi. Neyse, peki direksiyona takıldık, kusura bakma, senin de sözünü kesmiş oldum. Var mıydı başka bir şey Puma adına?
Vereceğim son bir bilgi var, o da şu: Puma'nın artık 25 yılın ardından biliyorsun Otosan otomobil üretmeye başlayacak. Ford Otosan Türkiye'de ticari araç üretiyor. Tabii ki Puma'yı Ford Otosan üretecek ama Türkiye'de değil. Biliyorsun Romanya fabrikasını satın evet. Almıştı büyük bir yatırım yaparak. Doğru. Puma yakında tanıtılacak olan %100 elektrikli Puma Gen E versiyonuyla beraber Romanya'da üretilecek Ford Otosan tarafından. Bu da son bilgiydi.
Hayırlı olsun. Peki Otosan olduğu için tabii ki gönlümüzde elbette bol üretim, bol satıştan yana direksiyonu da kabul ederiz, yani sorun değil diyorum. Evet. Ve hemen bir sonraki son haberimize geçiyorum. Son haberimiz de demeden önce de burada seni bir tekrar görmüş olalım. Son haberimiz, en lüks haberimize geliyoruz o zaman. Evet. Şöyle bir bakalım neden bahsediyorum. Sevilen bir marka, model. Evet, Porsche'un Taycan diyelim. Bunu da nasıl söyleyeceğimizi tam bilmiyorum. Ben Taycan diyorum ama belki Taycan midir, değil midir diyeceğim ama bildiğim kadarıyla Türkçeden gelen bir şey bu Taycan. Evet. Öyle hatırlıyorum ben, değil mi? Sen daha iyisini biliyorsundur.
Evet, Taycan olarak telaffuz ediliyor, doğru.
Peki, tamam. Teşekkür ederim. Evet, galiba yine atlarla ilgili bir şey değil mi? Yani Türkçesinin öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Sen anlatırken ne bu haber tanıtıldı, ne oldu, 2025'te ne göreceğiz onu söylerken ben de bu Taycan'ın anlamına bir bakayım, merak ettim.
Tamam, ben yeni Taycan'ı anlatmaya başlayayım o zaman sen onu araştırırken. 2025 model Porsche Taycan yenilendi. Aslında her zaman dediğimiz gibi Porsche tarafında, özellikle Volkswagen grubunda tasarım tarafında çok büyük bir, özellikle Porsche tasarım tarafında yenilerken çok büyük bir değişiklik yapmaz ama teknik tarafta büyük yeniliklerle gelir. Tabii ki Taycan'da bir istisna olmuyor burada. Daha yüksek performans, menzil ve hızlı şarj yetenekleriyle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ne oluyor burada? Tabii ki performansı arttı ama şöyle de bir detayı var. En hızlı seri üretim Porsche modeli olarak Taycan karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman böyle arkadan itişli baz modelin 0-100 hızlanması 1 saniyenin altında biraz daha düşmüş, 4,5 saniyeye kadar inmiş durumda. Aslına baktığımızda yenilik olarak iyi bir değer olduğunu söylemek mümkün. Evet. Yani giriş versiyonunda bile, baz versiyonunda bile 4,5 saniyelik bir 0-100 hızlanması Porsche için oldukça iyi. En tepede bulunan Taycan Turbo S ise 2,3 saniyeye kadar düşürüyor bu değeri ki oldukça hızlı. Tabii ki daha hızlıları var ama en azından bir seri üretim otomobil olarak bu 2,3 saniyelik bir değerin karşımıza çıkması Taycan'ı Porsche tarafından en çabuk hızlanan seri üretim model haline getiriyor. Diğer detaylarına baktığımızda mesela Taycan Turbo S için konuşacak olursak önde ve arkada bulunan iki elektrik motoruyla toplamda 939 beygir güç sunuyor. Yani elektrikli otomobillerde özellikle çift motorlu olduğunda artık bu güçlere aşina olmaya başladık. Porsche'den de daha azı beklenemezdi açıkçası. Bunun dışında otomobil Spor Chrono adı verilen bir paketle geliyor. Push to Pass adı verilen bir düğme var. Burada aslında boost olarak da nitelendirebiliriz bunu. Ne sağlıyor? Buna bastığımızda 10 saniye boyunca 94 beygirlik bir ekstra güç sağlıyor otomobile. Bu da aslında dediğimiz gibi daha öncesinde Formula 1'den markada, bu markalarda da boost adını verdiğimiz özelliklerden bunlara aşinayız diyebiliriz. Şarj tarafında neler oluyor? 320 kW'lık hızlı şarj teknolojisiyle %10'dan %80'e 18 dakikada ulaşıyor. Porsche Taycan neydi? İlk tanıtıldığını aslında piyasada 800 voltluk elektrik mimarisine sahip ilk elektrikli otomobillerden bir tanesiydi. Günümüzde hala birçok otomobilde sadece 400 voltluk batarya elektrik teknolojisi kullanırken Taycan tanıtıldığında 800 voltluk elektrik mimarisi de dikkat çekiyordu. Bu da ne sağlıyor? Tabii ki şarj hızının daha yüksek olmasını, desteklediği şarj hızının daha yüksek olmasını ve daha fazla menzil ve performans sunmasını sağlıyor. Yenilendiğinde de yine 800 voltluk DC hızlı şarj desteğinin burada devam ettiğini ve 320 kW'a kadar hızlı şarj desteğinin sunulduğunu görüyoruz. Yani bu ne oluyor? Bir önceki modelden 50 kW daha fazla, daha yüksek bir DC şarj hızı desteği sunuyor bize. Onun dışında tabii ki 400 voltluk sisteme sahip şarj cihazlarında da başarılı bir şekilde çalışabilmesi için bu şekilde entegrasyon da yapılmış bu otomobilde. Yani 400 voltluk şarj cihazlarında da başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz.
Çok güzel.
Batarya kapasitesi tarafında da artış söz konusu. 12 kilowatt saatlik bir artışla artık kapasitenin 105 kilowatt saate yükseldiğini görüyoruz. Burada yapılan testlerde, markanın kendi yaptığı testlerde 587 kilometre menzil sunduğu söyleniyor. Baktığımızda WLTP'ye göre bu değer böylesine performanslı bir araçta yaklaşık 600 kilometrelik bir menzilin karma kullanımında bu menzilin elde edilebilmesi oldukça iyi. Tabii ki batarya kapasitesi de yükseldiğini söylemek mümkün. Yani batarya kapasitesinin yükselmesi elektrikli otomobillerde çok da istediğimiz bir gelişme değil. Çünkü batarya ne kadar kapasitesi artarsa, büyürse otomobile ekstra ağırlık olarak yansıyor bu. Hani ekstra ağırlık gelmeden menzilin artması, farklı kimyalarla, farklı teknolojilerle arttırılması daha çok istediğimiz bir şey. Ama burada 12 kilowatt saatlik bir artış söz konusu bataryada. Tabii ki ısı pompası ve termal ısı yönetim sistemi tarafında da geliştirmeler mevcut. Hem batarya tarafında, hem menzil tarafında, hem de şarj gücünün arttırılması tarafında bunun da önemli etkisi var. Farklı versiyonları var. Taycan'dan başlayıp, standart Taycan modelinden başlayıp, Taycan Turbo S ve Cross Turismo adı verilen farklı versiyonlar mevcut. Fiyatı da 99.400 dolardan başlayacak, 211.000 dolara kadar çıkacak. Aslında çok da bize hitap etmeyen bir modelden bahsediyoruz aslında.
Yani bu tabii şey değil mi? Türkiye'den mi bahsediyoruz? Türkiye fiyatlarından bahsediyoruz.
Yok, şu an için ABD fiyatlarından.
Gel abi, gel abi ya, işte ben özellikle öyle söylüyorum. Şimdi onu sen orada söylüyorsun da bir de buraya gel. Bir buraya gel bakalım başımıza neler gelecek yani. O yüzden söylüyorum. Yoksa orada 99'u yani Porsche aldım diyecek, işte Porsche aldım diyecek, bir şey diyecek ama bu tarafa geldiğinde yani dünyaları aldım demesi lazım herhangi birisine. Orada hatta öyle bir şey var ya, işte burada bir normal binek otomobil aldığına o taraflarda böyle işte üst düzey bir spor otomobil alabilirsin hikayesi oluyor ya bazen.
Evet.
Biraz ona benziyor. Evet, oldukça heyecan verici görünüyor bu arada söylediklerin. Ben dinlerken de yani zaten sevdiğim model, içine de bu arada bayıldım. Yani içine de gerçekten gelecekten geliyor gibi de görünüyor. İşte yine bizim şeydeki gibi bütün ekran her tarafa yayılmış etmiş, ışıklar şunlar bunlar. Tabii ki doğal olarak bu sınıftaki araçlarda aslında görmeye alıştığımız şeylerden bahsediyorum. Yani böyle hani, evet gördük ama işte aklıma şimdi bunları görünce de tabii ki Çin geliyor. Daha önceki haftalarda konuştuğumuz modeller geliyor. 007 gibi, diğerleri gibi, işte Xiaomi'nin evet. gelecek olanı gibi. O yüzden çok merak ediyorum nasıl bir gelecek bizi bekliyor, nasıl bir yakın gelecek bizi bekliyor bu konularda. Çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak, ne duyacağız, ne biteceğiz. Bu arada Taycan da aslında yani Taycan diye okuyoruz. Herkes de öyle okuyordur. Ama Taycan olarakmış aslında. Yani şey Türkçe bir kelimeymiş dediğim gibi. Tay ve Can'dan oluşuyormuş. Yani Tay'ı biliyoruz zaten. Genç işte bir taraftan ne diyelim ona? Genç at mı diyelim? Öyle mi diyeyim? Yavru at mı diyelim? Bir taraftan o. Bir taraftan da işte evet genç ve güçlü kimse olarak Türkçe kökenli bir erkek ismiymiş. Can ve Tay'ın birleşiminden gelen konu. Evet yavru at doğru yavru at ve Can yaşam işte gibi zaten biliyoruz. Böyle enteresan tabii Porsche'nin bunu seçmesi de ilginç. Daha önce de şey vardı Touareg mi vardı? Hayır yok Panorama vardı. Başka ne vardı? Bir tane de Tay'la başlayan bir şey daha vardı galiba. Yine benzeyen yani Türkçe isme benzeyen bir isim daha vardı. Seviyor bu isimleri Porsche anladım.
Tay ile başlayan başka yok ama.
Yok neydi?
Cayenne var.
Cayenne var pardon. Cayenne tabii değil Türkçe değil aslında. Acaba neden onu diyorsun? Onu da ben Cayenne diye hep okuyor isim geliyordu nedense. O da Kızılderililere gönderiyordum. Neyse en azından burada Turan mı vardı bizde ya? Bir tane Volkswagen'in Touareg'i mi vardı? Turan mı vardı ne vardı? Bir tane öyle bir şey vardı Almanya'dan.
Turan modeli vardı.
Turan modeli vardı değil mi? Tamam doğru. Okey peki. Ama şey Porsche değil tabii de aynı grubun başka versiyonu. Neyse evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Valla ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Yani hiç böyle oturdum seni dinledim, izledim, seyrettim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, bilgine sağlık. Bir de şey vardı ama bugün konuşmuş, daha önce konuşmuş muyduk onu bilmiyorum. Otosan dediğim için aklıma gelmişti. O yeni ticari modellerini tanıttılar. Hafif ticarileri tanıttılar. Böyle Land Rover gibi, şey Defender gibi bir şeye de benziyor falan. Onu da bir ara belki konuşuruz. Enteresandı ama fiyatları çok gene şeye bakınca cazip mi bilemiyorum. Tartışılır belki ama yeni bir seviyeye çıkartmışlar otomobili.
Evet tasarımları gerçekten çok güzel.
Güzeldi gerçekten. Diyoruz ve bu haftada bitirmeden önce tabii ki seni görelim. Porsche'yi yeterince gördük artık yani daha fazla moralimizi bozma denilebilir. Sevgili Barış Rank'ı tekrar teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim abi. Senin
bu ve daha fazlasını her zaman olduğu gibi Donanım Haber'de sevgili Barış'ın ve ekibinin ekiptekilerin de yazdığı haberlere, otomobille ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Ve bizlere bu video ile ilgili de yorumlarda bizlere yapıcı eleştirilerinizi veya işte beğendiyseniz emojilerinizi yani zahmet ederseniz eğer lütfen gönderin. Bunun dışında yayının başında sevgili Barış'ın hatırlattığını ben de yayın sonunda hatırlatmış olayım. Lütfen kanalımıza abone olmayı eğer beğendiyseniz abone olmayı ve bizlere yorumlarla, beğenilerle destek vermeyi ihmal etmeyiniz. Algoritmalar bunu destekliyor, istiyor. YouTube'un klasik isteklerinden bir tanesini yaparak sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.